Ayrım 11. İçimden geçen zaman. Güldal Mumcu. Sayfa 146. 2000. 17 Ocak. Hizbullah örgütü elebaşı Hüseyin Velioğlu'nun İstanbul Beykoz'da bulunduğu evde güvenlik güçleriyle giriştiği çatışmada öldürüldüğünü haber verdi gazeteler. 17 Şubat. A. Argun Çetin, CIA'ye çalışıyorum. Fünyeden, bombadan da anlamam. 1997 Mart'ında vakfa gelip yayın yönetmeni Ali Tartanoğlu ile görüşen ve bizim de hakkında savcılığa dilekçe verdiğimiz Abdullah Argun Çetin'in 17 Şubat'ta duruşması vardı. Çetin duruşmada gizli celse istemiş. Avukatımız Halil Sevinç ve Beyhan ablanın itirazlarına rağmen hakim talebi kabul etmiş. Daha sonra elde edilen mahkeme tutanağına göre gizli oturumda özetle şunları söylemişti. Amerikalılarla çalışıyorum. Amerikan İstihbarat Teşkilatı'ndan istasyon şefi Paul Hentze ile 1988 yılında tanıştım. 1983'te angaje olduğum teşkilatın bana vermiş olduğu basınla ilgili doneleri ezberleyerek gazetecilere ve Uğur Mumcu Meclis Araştırma Komisyonu'na anlattım. Ben bu doneleri mahkemenizde daha önce verdiğim ifadelerimde de belirtmiştim. Mahkemenizce araştırılan telefon numaralarından da anlaşılacağı gibi Amerikan Büyükelçilikleri ile Bükreş'ten telefonla görüşmüştüm. 1996 yılının Eylül ayında Aydınlık Gazetesi'ne gittim. Amerikan İstihbarat Teşkilatı'nın verdiği doneleri Aydınlık Gazetesi'ne verdim. Başka bir sebeple Aydınlık Gazetesi'ne gittiğimde beni Çiller gizli örgütü provokatörü olarak manşet yaptılar. Benim Civalı Fünya hakkında hiçbir bilgim yoktur. Savcı, sözünü ettiği Amerikalıların isimlerini sormuş, Argun da isimlerini bilmediğini belirterek bu işi para karşılığı yaptığını söylemişti. 13 Nisan, bulun ulan demiyorlar. Nisan ayının ortasında olay yeri inceleme ekibinden Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Badem telefon edip ziyaret etmek istediğini söyledi. Vakfa davet ettim, geldi. Aramızda ilginç ve ilginç olduğu kadar da tuhaf bir konuşma geçti. Çalışmalarına devam ettiklerini, araştırmalarını sürdürdüklerini söyledi. Ama biraz sıkıntılı bir hali vardı. İçişleri Bakanı'nın İngiltere'ye gittiğini, bu konu üzerinde olduğunu ve durduğunu belirtti. Dinliyordum, huzursuzdu. Güldal Hanım, bize bulun diyorlar, dedi. E başka ne söyleyeceklerdi ki diye sorunca, bulunulan denmiyor. MİT, emniyet, siyaset arkamızda tam durmuyor diye cevap verdi. Yine aynı yere gelmiştik. Savcı Ülkü Coşkun'un olaydan sonra söylediği sözlerle 7 yıl sonra yine karşılaşmıştım. Huzursuz adamın yüzüne baktım ve çözseniz de çözmeseniz de benim için bu olay bitmiştir dedim. Nasıl yani diyerek hayretle yüzüme baktı. Devletin içinde bir kırılma var, dramatik bir kırılma. Yok mu? Var. İşte bu olayı gerçekten tüm bağlantıları ve ayrıntıları ile çözerseniz bu kırılmanın biraz düzelip olayların bu ülkenin yararına gelişeceğini, tüm bağlantıları ile ortaya çıkarıp çözmezseniz her zaman olduğu gibi bu ülkenin çıkarlarını pek dikkate almayanların kazanacağını ve kırılmanın daha da derinleşeceğini düşünüyorum, dedim. Biz elimizden geleni yapacağız diyen mutsuz ve huzursuz adamı yolcu ettim. Bu görüşmeden sonra artık bana her şey daha net görünüyordu. Evinde ölü bulunan Savcı Kemal Ayhan'ın bize söylediği gibi, olayın arkasındaki tüm uluslararası ve ülke içi karanlık bağlantılar ve tabii ki Uğur Badem'in yakındığı, olayın açığa çıkmasını engelleyen, bulunulan demeyen tüm odaklar, Türkiye'de bugüne kadar yaşanan terör olaylarının nedenlerinin ortaya çıkmasını ve tüm bağlantılarıyla aydınlatılmasını istemiyorlardı. İstemiyorlardı. Çünkü gerçekler ortaya çıkınca herkes vatandaş olarak sorgulamasını yapacak, bu ülkenin gelecekte nerelere götürülmek istendiği daha net algılanacak ve iktidarları ona göre seçeceklerdi. Olayları böyle puslu, gölgeli ve daima şüpheli, acabalı bırakmak her zaman işlerine geliyordu. İçim sıkıldı. 6 Mayıs, Umut Operasyonu ve davası. Cumartesi günü kızım Özge ile bir arkadaşımda otururken Kanal D'de suikast zanlılarının yakalandığını duydum. Pazar günü Oran'da yürüyüş yaparken İçişleri Bakanı Saadettin Tantan aradı. Suikasti gerçekleştirdiklerini, saptadıkları kişilerin yakalandığını, gerekli araştırma ve çalışmalarının devam ettiği bilgisini verdi. Tantan'ın aylar öncesinden başlattığı Umut Operasyonu'nun bir sonucuydu bu gelişme. Başta İçişleri Bakanı olmak üzere hükümet yetkilileri ve siyasiler her şeyden emin memnuniyetlerini ifade ediyorlardı. Onlara göre Uğur'un kanı yerde kalmamıştı. Ama yine çok tuhaf, rahatsız edici şeyler herkesin gözü önünde cereyan etmekteydi. Örneğin, İstanbul emniyet yetkililerinden gazetecilere kadar farklı çevreler bir yandan bombanın arabaya en az 2 gün önce yerleştirildiğine inanıyordu. Ama yine aynı çevreler bir yandan da inatla, ısrarla bombanın uzaktan kumandalı olmadığını, muhakkak misinalı veya fünyeli olduğunu iddia ediyorlardı. Anlamak mümkün değildi. Çünkü misinalı veya fünyeli dedikleri bomba, yapılan araştırmalara göre en ufak bir harekette patlaması gereken bir bomba türüydü veya patlatma yöntemiydi. Asıl rahatsız edici nokta, suikast gününden itibaren niye herkes panik halinde bir inatla, cansiperane bir şekilde bombanın uzaktan kumandalı olmadığını iddia ediyor ve ispat etmeye çalışıyordu? Niye herkes benim duyduğum 3 patlamayı inkar ve reddediyor ve ille de tek patlama olduğunda ısrar ediyordu? Bu kadar ısrar ve ikna etme çabası bu konuda bir tersliğin olduğunu gösteriyordu. Sanıklardan ikisi Çeçenistan'da casus diye Ruslar tarafından tutuklanıyor, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın girişimiyle serbest bırakılıyordu. Bu bilgi gazetelerde açık açık yer almış ama kimse tekzip gereği duymamıştı. Oysa sanıklardan bazılarının ortak özelliğinin ise Afganistan, Çeçenistan ve Bosna savaşlarına katılmış olmaları olduğu belirtiliyordu. Yine yeşil olduğu, daha sonra tesadüfen öğrendiğim meçhul bayram ziyaretçimin birini Uğur'un öldürüldüğü yere bıraktığını, birini başbakanlığa, birini de Çeçenistan'a bırakacağını söylediği günleri anımsadım. 8 Mayıs. Tatbikat yapılma olasılığı nedeniyle evin önünde basın kamp kurulunca, akşamüstü vakıftan çıktıktan sonra bir arkadaşıma gittim ve onda kaldım. Akşam avukatımız Turgut Kazan aradı. İçişleri Bakanı Tantan bizimle görüşmek istiyormuş. Makamında sabah 9'da. Bakanlıkta buluşmak üzere sözleştik. 9 Mayıs. Tantan, Telemen olaylarını bilmeden olayları anlamak zor. Avukat Turgut Kazan'la sabah buluştuk ve İçişleri Bakanlığı'na gittik. Tantan'la birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Kazım Abanoz da vardı. Ocak ayında Beykoz'da giriştiği çatışmada öldürülen Hizbullah örgütü elebaşı Hüseyin Velioğlu'nun evindeki bilgisayarların disketlerinde yapılan incelemede Yusuf Karakuş adlı şahsın Uğur Mumcu cinayetini üstlendiği anlaşılmıştı. Yusuf Karakuş, Velioğlu'na gönderdiği bir mektupta Tevhid Selam grubundayken ayrıldığını, artık Hizbullah'la çalışmak istediğini söylüyor ve referans olarak da daha önce gerçekleştirdiği eylemleri anlatıp Uğur Mumcu suikastında da görev aldığını belirtiyormuş. Bunun üzerine operasyon genişletilmiş ve bu noktaya gelinmiş. Turgut Kazan, Yusuf Karakuş'un itiraflarının yer aldığı, öldürülen Hüseyin Velioğlu'na ait disketteki kayıtların çarpıtma amacıyla kullanılmış olabileceği ihtimaline dikkat çekti. Saadettin Tantan ise, öyleyse onların ellerini öpmek gerekir. Banka hesap hareketleri ve diğer bulgular araştırılıyor. Bunların hepsi birbirleriyle örtüşebilir. Hizbullah, PKK ve Asala'nın birlikte eylem yapma kararı aldıklarını, Uğur'un bunu yazılarında anlattığını söyledim. Nasıl ki kirler kireçleşip bir yumak haline dönüşerek kanalizasyonu tıkar, çalıştırmaz ve geri teperse, bu olayların da böyle bir hale dönüştüğünü belirttim. Eğer bu tür yapılanmalar çözülmez ve aydınlatılmazsa her şey geri tepip gerçekleri pis suların altında bırakır. Devlet kendi kendini kilitler. Bu kilidi açıp açamayacaklarını sordum. -8. Bunun üzerine Hizbullah'la PKK'nın bir araya gelmesinde İran'ın önemli bir rol oynadığını anlattılar. Bu verilere göre çok umutlu olamayacağını söyleyince istihbarat daire başkanı, "Umutlu olun, umutlu olun," dedi. Bunun üzerine, "İranlıları da buldunuz o zaman," dedim. Bakan Tantan cevap verdi. Telemen olaylarını bilmeden, bağlantılarını anlamadan olayları aydınlatıp anlamak zor, dedi. Ben, Sönmez Köksal'ın Hizbullah diye bir örgüt olmadığını söylediğini belirtince istihbarat daire başkanı, "Ne demek yok?" diye itiraz etti. Belki onlar da bu adla değil de farklı bir adla kayıtlıdır ama adı her neyse, MİT Müsteşarı Sönmez Köksal bana kurulurken istihbarat örgütleri de bu oluşumda yer almış ama sonra kontrolden kaçırmış olabilirler demişti dediğimde, MİT hiç yardım etmiyor diye yakındılar. Hizbullah'ın çözülmesinde gösterilen azim ve gayret, cinayetlerin tüm bağlantıları bulunmaz, arka planı aydınlatılmazsa başarısızlığa dönüşebilir, dedim. Bakan, bir savaş başladı. Olayın arkasında kim var, İran'ı kim destekliyor, onlara da bakıyoruz, dedi. Bakan özür dileyerek 10.30'da basın toplantısı yapacakları için ayrılması gerektiğini söyledi. Vedalaşırken çok umutlu değil, ihtiyatlı, iyimser olduğumu söyledim. Bakan Tantan'ın İbrahim Telemen'den söz etmesi ilgimi çekmişti. Uğur'un bu konuyla ilgili birçok yazı yazdığını biliyordum. Bu konuyu araştırmaya ve yeniden değerlendirmeye başladım. Uğur'un 1979'dan 1986'ya kadar tam 28 yazısını İbrahim Telemen'e ayırdığını gördüm. Ayrıca özellikle Ağaca dosyası, Uğur Mumcu Ağaca dosyası, Ak kitapları 13. baskı 2011 ile Silah Kaçakçılığı ve Terör, Uğur Mumcu Silah Kaçakçılığı ve Terör, Ak yapıtları 30. baskı 2011 adlı kitaplarının esasını İbrahim Telemen'in itiraflarına dayandığını biliyordum. Uğur'un yazılarından anlaşılacağı üzere İbrahim Telemen ünlü bir silah kaçakçısıydı. 1979'un ilk aylarında resmi makamlara gönderdiği bir mektupta Türkiye'de silah kaçakçılığını kimlerin yönettiğini açıklamıştı. Mektubu alan güvenlik güçleri İstanbul'da olduğunu belirledikleri Telemen'i aramaya başladılar ama cesediyle karşılaştılar. O sırada iktidarda bulunan Ecevit hükümeti yaygın terör olayları nedeniyle başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun hemen tamamında sıkı yönetim ilan etmişti. İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı düzenlediği operasyonlarla mektupta adı geçen iş adamı silah kaçakçılarını gözaltına aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Haydarpaşa Gümrüğü'nde görevli birçok kişi de gözaltına alınanlar arasındaydı. Bu operasyonlardan sonra intihar ettiği söylenen İbrahim Telemen'in cesedi üzerinde intihar mı, cinayet mi olduğu anlaşılabilmesi için otopsi yapılması gereği ortaya çıktı. İlgililer, Kızılcahamam'a gömüldüğü bildirilen İbrahim Telemen'in cesedine otopsi yapmak üzere Kızılcahamam'a gittiler ama Telemen'in mezarını bulamadılar. Telemen'in nereye gömüldüğünü kimse bilmiyordu. Uzun araştırmalar sonunda ceset bulundu. Otopsi bu nedenle ancak günlerce sonra yapılabildi. Bu sırada silah kaçakçılığına karıştıkları savıyla İstanbul Sıkı Yönetim Mahkemesi'nce tutuklanan sanıklar 1. Ordu Askeri Mahkemesi tarafından salıveriliyordu. Sanıkların avukatlığını ise 12 Mart dönemi sıkı yönetim mahkemelerinde görev yapmış bazı emekli askeri yargıçlar üstlenmişti. Ayrıca silah kaçakçılığı ile ilgili operasyon umulmadık yerlerde tepkiler doğuruyor, kaçakçıların bir takım siyasal ilişkiler içine girdikleri anlaşılıyordu. Olayın üzerine gidenler de yoğun biçimde tehdit edilmekteydi. Peki, Uğur bütün bunları nereden biliyordu, nasıl öğrenmişti? Bir takım art niyetlilerin öldürülmesinden sonra bile iddia ettiği üzere gerçekten derin devletin adamı olduğu için bu derin ilişkiler yoluyla mı edinmişti bu bilgileri? Hayır. 1979 yılının Nisan ayında bir akşamüstü evde Uğur'a bir telefon gelmişti. Arayan kendisini İbrahim Telemen olarak tanıttıktan sonra soruyordu. Size bir mektup yolladım, aldınız mı? Hayır, almadım. Bu mektup benim için çok önemlidir, aman ellerine geçmesin. Kimin eline geçmesin? Mektubu okuyunca anlarsınız. İbrahim Telemen ertesi gün öğle üzeri bu kez gazeteden aramıştı Uğur'u. Aman beni öldürürler, mektubum elinize ulaştı mı? Mektup bir gün sonra özel ulak damgalı bir büyük zarf içerisinde gelmişti. Telemen yer ve adres vererek silah kaçakçılığı yaptığını ve ileri sürdüğü bir takım adlar açıklıyordu. Akşam yine evden aradı. Mektubunun geldiğini öğrenince çok heyecanlı bir sesle hemen görüşmek istediğini söyleyecekti. Uğur Ankara'ya gelmesini isteyince, "Gelemem, takip ediliyorum, öldürecekler," demiş. Bunun üzerine Uğur, "Peki ben geleyim," demiş. İstanbul'da Nişantaşı'nda bir dostun iş yerinde buluşmaya karar vermişlerdi. Uğur, "Beni İçişleri Bakanı korusun. Silah kaçakçıları hakkında bilgi vereceğim ve hepsi kıskıvrak yakalanacak," diyen Telemen'e niçin kendisine başvurduğunu sorunca, "Siz bir televizyon açık oturumunda silah kaçakçılığı konusuna değindiniz. Bu yüzden," diye cevap veriyordu. Bakana doğrudan başvurmak istemediği için mektubu İçişleri Bakanı'na vermesini Uğur'dan istiyordu. Mektubun bakanın eline geçmeyeceğinden endişe ediyordu. Benzer bir mektubu Milli Güvenlik Kurulu'na da gönderdiğini söylemişti. Uğur, mektubu zamanın İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'e verdi. Güneş kısa bir soruşturma yaptırdı. Anlaşılıyordu ki İbrahim Telemen azılı bir silah kaçakçısıydı. Almanya üzerinden yollanan silahları Türkiye'ye getirmekteydi. İzmir'de suç ortağı bir Alman ile yakalanıp mahkum olmuş, sonradan cezaevinden kaçmıştı. İbrahim Telemen mektubunda Türkiye'deki silah kaçakçılığının Hüseyin Uğurlu ve Abuzer Uğurlu adlı baba oğul tarafından yönetildiğini açıklıyor ve baba oğul Uğurlularla işbirliği yaptığını ileri sürüyordu. Güvenlik görevlileriyle bazı bürokratların da adlarını veriyordu. Uğur gerekli önlemleri alarak İstanbul'a gitmiş, buluşma yerinde beklemiş ama İbrahim Telemen gelmemişti. Bir süre sonra gazetelerde İbrahim Telemen adlı bir kişi Opera Oteli'nin bahçesinden atlayarak intihar etti şeklinde küçük bir haber yer alacaktı. Sonraki günlerde İstanbul Sıkı Yönetim Komutanı Necdet Ürük'ün yönettiği bir operasyon sonucu ihbar mektubunda adı geçen Hüseyin Uğurlu ile bazı iş adamları gözaltına alındılar. Bu arada bazı emniyet görevlilerine de işten el çektirildi. Sonradan İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'e başvuran bazı parlamenterler bu polis memurları için aracı olmaya kalkıştılar. Telemen'in ihbar mektubunda yer alan iş adamları İstanbul Sükü Yönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nce tutuklandılar. Ancak sanıklar bu tutukluluk kararına 12 Mart'ın askeri mahkemelerinin yargıçları iken emekli olup avukatlığı seçenlerin yazdığı dilekçelerle 1. Ordu Askeri Mahkemesi'nde itiraz etmişler ve mahkeme bir yedek subay hakimin karşı oy yazısı ile sanıkların salıverilmesine karar vermişti. Telemen'in ihbarı üzerine tutuklanan Uğurluların sıkı yönetim mahkemesince salıverilmesi ve dosyanın sivil mahkemeye gönderilmesi üzerine açılan soruşturma ise salıvermenin yargıç takdiri olduğu gerekçesiyle yine askeri makamlarca kapatılmıştı. Ve Uğur, bütün bu bilgileri Cumhuriyet Gazetesi'nde 23 Kasım 1979 tarihli Sayın Koru Türkiye Arz başlıklı yazısıyla hem Cumhurbaşkanı'yla hem de okuyucularıyla paylaştı. Uğur Mumcu, Atam İzindeyiz, Ak Kitapları 6. Baskı 2010. Yazı üzerine zamanın Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, 1979 yılının Aralık ayında Genel Sekreter Haluk Bayülgen aracılığıyla Uğur'a bir yazıyla cevap vermiş, soruşturulması ve sonucundan kendisine bilgi verilmesi talimatıyla konuyu Başbakanlığa havale ettiğini bildirmişti. Uğur, 20 Aralık 1979 tarihli ve bir kanlı zincir başlıklı yazısında Korutürk'e bir başka soru daha soruyordu. Acaba son atamalarda silah kaçakçılığı ile ilgili operasyonlarda gözaltına alınıp tutuklananların yazıhanelerinden çıkmayan merkez valileri güvenlik kuvvetlerinin çok önemli koltuklarına mı oturtulmuşlardır? Sayın Cumhurbaşkanımız bu satırlarımla neyi anlatmak istediğimi çok kısa bir incelemeyle kolaylıkla öğrenebilirler. Öyle sanıyorum ki alacakları sonuç kendilerini derin üzüntüye boğacaktır. Türkiye'de neler oluyor? Bir emniyet müdürünün milyarlık uyuşturucu madde kaçakçılığına karışmış olması çok düşündürücü değil midir? Soruşturulsun. Bu soruşturmaların ardından başka çapanoğulları da çıkar herhalde. Bir kanlı zincir. Bir ucunda uyuşturucu madde, öte ucunda kaçak silahlar. Nasıl kırılacak bu zincir, nasıl? Bu uzun, karmaşık fakat çok önemli konuyu Uğur'un 9 Aralık 1979 tarihli ve Namus Doğrucumuz adlı yazısını özetleyerek kapatacağım. Uğur Mumcu, Atam İzindeyiz, Ak Kitapları 6. Baskı 2010. Geçenlerde gazetelerin bir köşesine sıkıştırılmış ilginç bir haber okudum. İtalyan polisi Şark Ekspresi yoluyla uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan ve çoğunluğu Türklerden oluşan 30 kişilik bir şebekeyi ortaya çıkarmış. 4 Türk kadının üzerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 250 milyon tutan eroin ele geçirilmiş. İtalyan polisi uyuşturucu maddelerin silah karşılığı olmak üzere satıldığını da bildirmiş. Yine geçenlerde bu köşede İbrahim Telemen adındaki bir silah kaçakçısının bana bir mektup göndererek bir takım kişileri silah kaçakçılığı yapmakla suçladığını yazmış, konu hakkında geniş bilgi vermiştim. Telemen'in benimle buluşmak için randevu verdiğini, ancak bu randevuya gelmediğini, bir süre sonra da İstanbul'da Opera Oteli'nin penceresinden atlayarak intihar ettiğini, bu intiharın şüpheli görülerek ceset üzerinde otopsi yapılmak istendiğini, ancak cesedin uzun süre aranıp bulunamadığını da yazmıştım. Telemen'in İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı'na suç ihbarında bulunduktan bir gün sonra intihar etmiş ya da öldürülmüş olması olayın önemini büsbütün arttırmıştır. Telemen'in ihbar ettiği kişiler, İstanbul Sıkı Yönetim Askeri Mahkemesi'nce tutuklanmış, ancak sanıklar 1. Ordu Mahkemesi'nce salıverilmişlerdir. İhbar mektubunda adı geçen Hüseyin Uğurlu, tutuklanıp salıverildikten sonra içlerinde şoförünün de olduğu bir takım kişilerce kaçırılmış, yine ihbar mektubunda adı geçen oğlu Abuzer Uğurlu'dan fidye istenmiştir. İstanbul polisi aldığı önlemlerle fidyecileri yakalamış ve Hüseyin Uğurlu'yu da kurtarmıştı. O günlerde olay basına, solcuların Hüseyin Uğurlu'yu kaçırdığı biçiminde yansıtılmıştı. Ancak geçenlerde Hüseyin Uğurlu avukatıyla birlikte gazeteye gelerek benimle görüştü. Hüseyin Uğurlu benimle karşılaşır karşılaşmaz, beni sağcılar kaçırdı diyor ve ısrarla şu sorunun sorulmasını istiyordu. Beni kaçıran araba kimindir? Uğurlu, ben bu işte yokum diyor. Avukatı da Hüseyin Uğurlu'nun 1974 yılında toplu kaçakçılık suçundan tutuklandıktan sonra yapılan yargılamada beraat ettiğini, son tutuklamada ise herhangi bir suç kanıtının söz konusu olmadığını söylüyordu. Bu davada sanık olanların adları şöyledir. Haydarpaşa Gümrük Müdür Vekili Ali Galip Kayıran, oto satıcısı Osman İmamoğlu, inşaatçı Nizamettin Aytemiz, tüccar Mehmet Cantaş, otel sahibi Hacı Mirza, lastik şirketi sahibi Mustafa Mirza, Kristal Han oda başısı Mehmet Özer, Hüseyin Uğurlu, inşaatçı Mehmet Tombul, Seyfettin Orbak, Orfi Çetinkaya, Hayrettin Yağcı, Selahattin Gönensoy, Avni Karadurmuş, Nedim Dışkaya, Mustafa Uğurlu, Sabri Uğurlu, Ahmet Uğurlu ve Abuzer Uğurlu. Sanıkların bir kısmının avukatları 12 Mart döneminin askeri yargıçlarıydı. Salıverme kararını veren 1. Ordu Mahkemesi duruşma yargıcı da bir süre sonra kendi isteğiyle emekliye ayrılmıştı. Şu yukarıda adları açıklanan kişilerin silah kaçakçısı olup olmadıklarını bilmem. Bu konudaki kararı mahkeme verecektir. Dosya da şu anda sivil mahkemenin elindedir. Almanya'da eroinle yakalanan MSP eski milletvekili Halit Kahraman, Alman polisine verdiği ifadede MSP Genel Başkanı Erbakan'la milletvekili Fehim Adağ'ın da kaçakçılık işlerine karıştıklarını bildirmiştir. Bu ifade devletin resmi görevlilerinin elindedir. MHP senatörü Kudret Bayhan da Fransa'da üzerinde baz morfinle ele geçirilmiştir. İtalyan polisinin yaptığı son açıklama, ele geçen 1 milyar 250 milyon liralık uyuşturucu maddenin silah satın almak üzere İtalya'ya sokulduğu yolundadır. Silah kaçakçılığı konusunda açıklamalar yapan İbrahim Telemen, bu kaçakçılığa bazı siyasal kuruluşların da karıştığını bildirmişti. Bu konulara el atmanın ne derece tehlikeli olduğunu biliyorum. Üzerimde son günlerde yoğunlaştırılan cinayet kışkırtıcılığının amacını da biliyorum. Ne olursa olsun, Türk kamuoyunun bunları öğrenmesini ve son 2 yılda ele geçen 2 milyar Türk liralık silahın nereden geldiğinin araştırılmasını ve soruşturulmasını istiyorum. Bu görevi yerine getirmek bizim namus borcumuzdur. İşte Saadettin Tantan'ın, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı'nın sözünü ettiği, anlamadan olayları açıklamak mümkün değil dediği Telemen olayı buydu. Uğur'un öldürülmesinden 14 yıl önce yazdıkları. Hele bu konulara el atmanın ne derece tehlikeli olduğunu biliyorum. Üzerimde son günlerde yoğunlaştırılan cinayet kışkırtıcılığının amacını da biliyorum sözleri. 1993 Ocağı'nda bu kışkırtıcılığın sonuca amacına ulaşması mıydı? Uğur'un öldürülmesinin soruşturulmasında en üst düzeyde yetkili olan bir İçişleri Bakanı'nın, Saadettin Tantan'ın konuyu İbrahim Telemen'e getirmesi. Uğur'un yazdıklarına bakılınca DGM savcısı Ülkü Coşkun'un bu işi devlet yapmıştır, siyasi iktidar isterse çözülür sözlerini hatırladım. Acaba Tantan, Telemen olaylarını bilmeden, bağlantılarını anlamadan, olayları aydınlatıp anlamak zor derken bu tarz ilişkiler ağını mı kastediyordu? 12 Mayıs. Sabah evin önünde Yusuf Karakuş'la Abdülhamit Çelik'e tatbikat yaptırdılar. Dışarı çıkmadım, televizyondan izledim. 20 Mayıs. Bugün de sanıklardan Necdet Yüksel ve Ferhan Özmen'e evin önünde tatbikat yaptırıldı. 31 Mayıs. Beyhan Gürson, Turgut Kazan, Emin Değer ve ben Savcı Hamza Keleş'e gittik. Gelişmelerin hangi aşamada olduğunu öğrenmek istiyorduk. Dava dosyası iddianame üzerindeki çalışmasını henüz tamamlamamakla birlikte bazı tereddütleri olsa da umutlu olduğunu söyledi. 11. ayrımın sonu sayfa 158.